Ayrım 35, sayfa 335. Al Capone, gangsterler kralı John Cobbler. Yale cinayeti Sicilyalıların taht savaşını yeniden canlandırdı. Küçük Sicilyalarında eski güçlerine yeniden kavuşmuş olan Aiello kuvvetleri 2 ay kadar sonra harekete geçtiler. Chicago'yu dünyaca üne ulaştıran gündüz vakti sokak ortası cinayetlerinden biriydi bu. İtalo-Amerikan Ulusal Birliği'nin Chicago şubesi South Dearborn Sokağı 8 numaradaki Hartford binasındaydı. Tony Lombardo 11. kattaki bürosunda öğleden sonra bulunurdu genel olarak. 7 Eylül günü tam işini bitirmiş bürodan ayrılmak üzereyken telefon çaldı. Kuzey kesimde yaşayan tüccar Peter Rizzito idi arayan. 15 dakika kadar konuştular. Daha sonra çıkan söylentiler Rizzito'nun aslında sahte bir dost olduğunu, sırf sokakta kurulacak pusu hazırlıklarına zaman bırakmak için Lombardo'yu oyalamak amacıyla telefon ettiğini ileri sürecekti. Sonuç olarak Lombardo 4.30 sıralarında ayrıldı bürosundan. Yanında 2 fedaisi Joseph Ferraro ile Joseph Lollardo vardı. Lollardo'nun ağabeyi Pasquale, birliğin ileri gelen politikacılarındandı. Dışarı çıktıktan sonra Madison sokağına saptılar. Sokaklar çok kalabalık olduğu için güçlükle yol açabiliyorlardı kendilerine. 100 metre kadar ilerledikten sonra bir lokantanın önünden geçerlerken Lollardo arkasından bir ses işitti. "İşte bu," diyordu ses. Hemen ardından 4 patlama geldi. Lombardo başının yarısı dumdum kurşunlarıyla parçalanmış olarak yere yuvarlandı. Sırtına 2 kurşun yemiş olan Ferrara da yanına düştü. Karşı yönlerde kaçan 2 adam gördü Lollardo. Birinin üzerinde koyu renk giysiler vardı, öteki griliydi. Tabancasını çeken Lollardo grili adamın peşine düştü. Tam o sırada karşısına çıkan polis memuru koluna yapıştı, tabancayı zorla elinden aldı, katiller kaçtılar. Hastanede Ferrara'nın başucunda bekleyen eyalet savcı yardımcısı Samuel Hoffman, kendisine ateş edenlerin kimler olduğunu söylemesini istedi. Ferraro karşılık vermedi. "Öleceksin," dedi Hoffman. Ferraro susmaya devam etti. 2 gün sonra ağzını açmadan öldü. Lollardo her iki katili de iyice görmüş, kendisini yakalayan polis memuruna yoluna engel olmaması için yalvarmış olduğu halde soruşturmada verdiği ifadede olay hakkında hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. 1921 yılında politik terörcülerin Anthony D'Andrea'yı vurmasından beri cinayete kurban giderek ölen Sicilyalılar Birliği başkanlarının 4.'süydü Lombardo. Bu şekilde ölenlerin sonuncusu da olmayacaktı. Olayı izleyen 3 yıl içinde Sicilyalılar Birliği başkanlığına seçilenlerin hepsi, ayrıca adaylığını koyanlardan birkaçı öldürüldü. Ancak bu görevin sağladığı kazançlar, insan bunların tadını çıkaracak kadar yaşayabilirse tabii, karşı konulmayacak kadar çekiciydi. Artık birliğin yönetimine girmiş olan ev imbikleri dağıtım endüstrisi geliştikçe gelişmiş, Chicago'daki İtalyan göçmen ailelerinin büyük çoğunluğunun mesleği haline gelmişti. Durmadan çalışan multimilyon dolarlık içki yapım pazarına ham madde yetiştiren 2500 kadar ev imbiği vardı. Birlik başkanı olarak Lombardo'nun yerini almak yarışında Pasquale Lollardo, Peter Rizzito'yu yenerek 14 Eylül günü başkanlık koltuğuna oturdu. Çok geçmeden Rizzito öldürüldü. Vur emrini Capone'un mu yoksa Joe Aiello'nun mu verdiği hiçbir zaman anlaşılamadı. Aynı hafta içinde Capone'un adamları makinalı tüfeklerle Aiello karargahına saldırdılar. Tony Aiello ve bir muhafızını yaraladılar. Daha sonra meydana gelen çeşitli çatışmalarda Aiello fedailerinden 4'ünü öldürdüler, kendileri de 2 kayıp verdiler. Başkan seçildikten sonra 5 ay yaşadı Lollardo. Aiello'ları kendisine dost sandığı için 3 kardeşi North Caddesi'nde apartmanına içki içmeye çağırmıştı. Onurlarına kadeh kaldırırken vurdular onu. Tabanca seslerini işiterek yan odadan koşup gelen karısı Alena ikinci bir kez açılan ateşe tanık oldu. Kederden ne yaptığını bilmez durumdayken polis de kendisine gösterilen resimler arasından Joe Aiello'nunkine işaret etti. Katillerden birinin olduğunu söyledi ama kendine gelir gelmez ilk ifadesini değiştirdi ve bütün Sicilyalı dullar gibi sustu. Böylece Joe Aiello nihayet Sicilyalılar Birliği Başkanı olabildi. Bir yıla yakın sürdü başkanlığı. Derken 23 Ekim 1930 tarihinde gece North Colmer Caddesi 15 numarada oturan bir arkadaşının evinden ayrılırken karşılıklı iki apartman dairesine yerleştirilmiş iki makinalı tüfek ateşinin arasında kaldı. 10 gün öncesinden kiralanmış apartman saireleri eski denenmiş bir kapon taktiğiydi bu. Aiello'nun öldüğü saat cenazesine gönderilen çelenklerden birinde pek süslü olarak belirtilmişti. Güllerden yapılmış bir saat kadranı ve tam 8.30'u gösteren akrep ile yelkovan. Aiello'nun yerini alan başkan Capone'un adamıydı. Makarna imalatçısı olan Agostino Loverdo, Cicero'da bir meyhanede öldürülünceye dek bir yıl başkanlık yaptı. Birliğin başına geçip de canını kurtaran, görev süresi içinde öldürülmeyen ender kişilerden biri Capone'un baş fedaisi Phil D'Andrea oldu. 16. Bölüm. Ben de insanım. 1928 yazında Chicago'daki karargahının yerini değiştirdi Capone. Metropol Oteli'nin hemen karşısında olan Lexington Oteli'ne geçti. Bir zamanlar şehrin en gözde ve göz alıcı otellerinden biri olan Lexington'da nice büyük adamlar kalmış, bir keresinde Cumhurbaşkanı Cleveland, Chicagolulara buranın şahane balkonundan hitap etmişti. Artık pek gözde bir yer değildi ama hala göz alıcıydı. Geniş pencereleri, köşelerinde kuleleri, çok yüksek tavanlı salonları vardı. Lobinin iki ucunda biri South Michigan Caddesi'ne, öteki Wabash Caddesi'ne açılan iki kocaman giriş kapısı vardı. İki katlı şahane lobisinde bir de alışveriş merkezi bulunuyordu. Capone ile adamları 10 katlı yapının 4. katını tamamen, 3. katını da kısmen kiralamışlardı. Ayrıca otelin çeşitli katlarında sevgilileri için çeşitli odalar tutmuşlardı. Capone yılda 18 bin dolar ödediği 6 odalı özel dairesine yemek yemek istediği zaman yiyecek ve içecekler kendisi için 4. kata özel olarak yaptırılmış olan mutfakta hazırlanır, tekerlekli arabalarla içeri taşınırdı. Ahçısı da özeldi. Efendisine sunulacak bütün yemekleri önce bu ahçı tadardı. Aiello'lar Capone'u zehirlemeye kalktıkları günden beri yemeklerini önce başkasına tattırmayı adet edinmişti gangster. Geceleri küçük Louis Campagna, Capone'un yatak odası kapısının önüne konulan portatif yatakta yatardı. Gidiş gelişlerini düşmanlarından gizlemek için özel bir yol ayarlamıştı kendine. Bu gizli yolu kullanabilmesi için otel yöneticileriyle bitişikteki iş alanının yöneticilerinin işbirliği gerekiyordu. Capone yarım düzine fedainin eşliğinde servis asansörüyle ikinci kata iner, hizmetçilerin üniforma değiştirdikleri küçük bir odaya girerdi. Odanın duvarındaki boy aynası Capone'un emriyle açılmış bir kapıyı gizliyordu. Bu kapıdan geçen gangster bitişikteki iş halına girmiş oluyordu. İki kat merdiveni yürüyerek iner, hanın yan sokağa açılan kapısının önünde bekleyen arabasına binerdi. Dipnot: bu gizli kapı Lexington'ın şimdiki sahibi tarafından keşfedildi. Bitişikteki iş hanı yıkıldıktan sonra sokaktan bakıp boşluğa açılan bir kapı görünce meraklandı. Capone zamanından beri otelde çalışmış olan yaşlı bir uşak kapının ne için kullanıldığını açıkladı. May Capone kocasının Lexington'daki dairesinde pek ender kalırdı. Eşiyle birlikte tiyatroya, gece kulübüne ya da at yarışlarına gittiği hemen hiç görülmemişti. Çete üyelerinden pek azı yakından tanırdı May Capone'u. Yabancılardan ise hemen hiç kimse tanımazdı. Eski İtalyan donlarının geleneğini izleyen Capone, ailesinin kadınlarını kafes arkasında tutar, Prairie Caddesi'ndeki ya da Palm Island'daki evlerde kalmasını isterdi. Lexington oteline taşındığı sıralardaki metresi daha 18'ine basmamış, sarışın tombul bir Rum kızıydı. Kızı Banlio'daki genel evlerinden birinde görüp beğenmiş, otelin 5. katında 2 odalı bir daireye yerleştirmişti. Capo onun ailesinden ya da çete üyelerinden birinin hekime ihtiyacı oldu mu, Dr. David V. Owens'a giderlerdi. Aynı zamanda Hawthorne Köpek Kulübü'nün ortaklarından olan bu hekim, yalnızca köpek yarışlarından yılda 36 bin dolar hisse alırdı. Günlerden bir gün Rum kızı cinsel organında acayip bir kaşıntı duyarak Dr. Owens'a gitti. Hekim muayeneden sonra kızla frengi teşhis etti ve hemen tedaviye başladı. Sonra Al Capone'a giderek bir Wasserman testi yaptırmasını istedi. Bir iğnenin damarına girip kan çekmesi düşüncesi gangsterler kralını müthiş korkutuyordu oysa. Her ne kadar hekim kan alma işleminin hiç can yakmayacağını söyleyip tedavi edilmediği takdirde frenginin ne korkunç sonuçlar doğuracağını çok dramatik bir dille anlattıysa Capone kan vermeye razı olmadı. Sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek kestirip attı. Frank Lewis seçimler konusuna kendisine ricaya gittiği sırada Lexington oteline yerleşeli 3 ay kadar olmuştu. Seçimler şikesiz yapıldığı takdirde kazanan ister demokratlar olsun ister cumhuriyetçiler, bütün Banlio yöneticilerinin Capone'u yok etmeye yemin etmiş anti-Thompson'cılar olacağı kesindi. İlk bakışta Loewe'nin ricasını kabul etmekle Capone'un kendi çıkarlarına aykırı davrandığı düşünülebilir. Gangster'in kendini beğenmişliğinin de bu işte bir rol oynadığını kabul etmek gerek. Chicago Cürüm Komisyonu'nun tanınmış başkanının şapka elde ricaya gelmiş olması son derece memnun etmiştir Capone'u. Çevresinde hayranlık yaratmak, insanlarda kendisine şükran borçlu kılmak isteğiyle yanıp tutuşurdu eskiden beri. İyi vatandaşlık, eli açıklık gösterileriyle bunları sağlamaya çalışırdı hep. Adamlarına bol armağanlar, gazeteci çocuklara 5 dolar, vestiyer kızlara 20 dolar, garsonlara 100 dolar gibi aşırı bahşişler verir, yoksullara yiyecek yakıt yardımları yapar ve bütün bunların gazetelere geçmesine dikkat ederdi. John D. Rockefeller'ı halkın gözdesi haline getirmeyi başarmış olan halkla ilişkiler dehası Ivy League'yi tutmayı bir de ciddi olarak düşünmüştü bir ara. ''Beni masallardan fırlamış kanlı korkunç gangsterlerden biri sanan bir sürü insan var Chicago'da.'' diye yakındı bir keresinde. ''Hani zavallı kurbanına saatlerce işkence eden, kulaklarını kesen, gözlerini kızgın demirlerle oyan, bütün bunları yaparken de kahkahalarla gülen cinsinden.'' ''Yanlış anlamayın beni, gençliğe örnek gösterilebilecek bir kişi olduğumu iddia ediyor değilim.'' İstemeye istemeye bazı kötülükler yapmak zorunda bırakıldığımı itiraf ediyorum. Ama dedikleri kadar da kötü değilim canım. Ben de insanım, benim de bir yüreğim var. Yardıma muhtaç birine istediği parayı vermeye her zaman hazırım. İnsanların aç açık çaresiz kalmalarına hiç dayanamam, yüreğim sızlar. Chicago'da nice yoksul aile beni Noel Baba diye tanır. Bu şehirde yoksullara bir kuruş verdiysem 1 milyon dağıtmışımdır inanın. Evet evet 1 milyon dolar. Bunu kendimi övmek için söylediğimi sanmayın. Yoksullara yardım ettim diye özel olarak övünecek bir adam değilim zaten. Dünyanın en kötü insanı olmadığımı belirtmek için söylüyorum yalnızca.
Dipnot. Bu konuda Capone ile aynı fikirde olan kişilerden bazıları hala yaşamaktalar. Örneğin güney kesimde bir pizzacıda çalışan yaşlı bir garson kadın bana şöyle dedi. Al dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Zenginden alır yoksula verirdi. Eski 4-2'liye yakın bir yerde yaşayan emekli zenci kapıcı da şöyle diyor. Hepsi birbirinden iyiydi o çocukların. Bura ahalisi kiralarını kimin ödediğini bilmezdi ama ben biliyorum. Al öder de hepsini. Nur içinde yatsınlar. Bana çok iyilikleri dokunmuştur.
Bununla birlikte çıkarlarını gerçek bir tehlikeye atacak kadar körü körüne kendini beğenmiş değildi tabii. Thompson hizbi zaten yıkılmıştı artık. Üstelik Thompson'cıların kazanmasını istese, bu uğurda çaba harcasa bile oylar kime giderse gitsin kendi yerinin sağlam olduğunu biliyordu.
Capone Chicago'ya geleli iki kez değişmişti yönetici kadrolar. İkisi de kanun dışı işletmelerini ciddi bir şekilde aksatmamıştı. Her iki yönetim sırasında da reform dalgaları, baskınlar, polis temizlikleri, büyük jüri araştırmaları gibi tersliklerin hakkından gelmesini bilmişti. Yöneticiler gelip gitmiş, Capone'un şebekesi olduğu gibi kalmıştı. Yeni bir yönetici kadrodan ne korkusu olabilirdi? Loesch'in ricasını yerine getirebilecek kadar kudretli olduğu için övünebilirdi ancak. Söz verdi, sözünü tuttu ve Loesch'in 40 yıldır Chicago'da görülmüş, en dürüst, en başarılı seçim olarak nitelediği seçimler yapıldı. Cumhuriyetçi Parti büyük zafer kazandı ama koca Bill Thompson politik hayatından kesin olarak sürüldü. Ulusal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Herbert Hoover Al Smith'i yendi. Chicago oylarının 650 binini Hoover, 629 binini Smith toplamıştı. Seçimlerden kısa bir süre sonra yeni Cumhurbaşkanı tanınmış milyoner tüccar J.C. Penney'nin davetlisi olarak Miami'ye gitti. Penney'in Bell Island'daki malikanesi Palm Island'a çok yakındı. İki evin birbirine böylesine yakın oluşu yıllar yılı sürecek bir takım asılsız söylentilere yol açacaktı. Bu söylentilerden birine göre bir gece 93 numaradaki eğlenceler öylesine çığırından çıkmış, tabanca patlamaları, bağırmalar, kadın çığlıkları öylesine yükselmiş ki Hoover gürültüden uyuyamamış, her ne pahasına olursa olsun Capone'u yok etmeye hemen o gece yemin etmiş. Gene bir başka söylentiye göre gazeteciler kendisinden çok Capone'a önem verdikleri için bozulmuş Hoover. Anlaşılan bir keresinde Miami'de bir otelin lobisinde yeni başkan gazetecilerle konuşurken gangsterler kralı içeri girmiş ve gazeteciler Hoover'ı orta yerde bırakıp onun yanına koşuşmuşlar. Hoover'ın başkan seçilir seçilmez Capone'a karşı harekete geçmesi için emir verdiği bir gerçektir. Ama bunun nedeni bu tür kişisel kızgınlıklar olamaz. Capone kazancının büyük bir bölüğünü içki yapım ve dağıtımından sağlıyordu hala. Ama hayatta çok çeşitli işlere el atmanın gerekli olduğunu, içki yasağının uzun süre devam edemeyeceğini bilen John Toria'dan öğrenmişti vaktiyle. Öğrendiklerini öylesine iyi uyguladı ki içki yasağı beklenenden çok önce kaldırılmış olsaydı bile kaybının büyük bir bölümünü öteki yatırımları sayesinde kurtarabilirdi. Bazı tamamen kanuni işlere de yatırım yapmıştı bu arada. Örneğin New Orleans'ta Phil Kasser ile birlikte bir tilt makinesi şirketine ortak oldu. Levy'de en sık gittiği gece kulübü olan Midnight Frolics'e de %25 oranında ortak oldu. Haftada en az 2-3 gece bu gece kulübüne gider, çevresinde kendisini öteki müşterilerden koruyan bir düzine fedaisi olduğu halde Joe E. Lewis'i dinler, Austin Mac His Century Serenaders topluluğunun müziğine tempo tutar, çay fincanından viski içerdi. Yanında kadın getirdiği pek ender görülmüştü, hiç dans etmezdi. Capone'un içki yapım ve dağıtım işinden sonra en çok kazanç getiren işi haraççılıktı. Haraççı denilen kişi, Chicago Ticaret Dergisi'nin 17 Aralık 1927 tarihli sayısında tanımladığı gibi, görünüşte kanun çerçevesi içinde çalışan bir iş kuruluşunun patronu olabilir ya da bir işçi sendikası yöneticisidir. Ya da bu iki işten birini ya da her ikisini yaptığını iddia edebilir ya da açık kabadayının biridir. İster zorbalıkla bir işçi sendikasının başına geçmiş beli tabancalı bir kabadayı olsun, ister bir iş kuruluşu yöneticisi olsun, kullandığı yöntemler değişmez. Bir iki pencereye bir iki taş atarak olur olmaz bir cinayet işleyerek bir grup küçük esnaf ya da iş adamını koruma derneği adını verdiği bir kuruluşa girmeye zorlar. Bunu bir kere becerdi mi işleri kolaylaşmış demektir. Kuruluştaki adamları keyfinin istediği gibi aidat ve ücretleri vermeye zorlar. Canı istediğinde ceza yazar, iş saatlerini ve fiyatları kendi bildiği gibi ayarlar ve daha birçok yollarla kuruluşu kendi çıkar ve yararlarına göre yönetir. Kuruluşa girmeyi reddeden ya da girdikten sonra çıkan ya da istenilen aracı istenilen zamanda vermeyen esnaf ve tüccarların iş yerleri bombalanır, kendileri dövülür, daha birçok yollarla korkutulur. Chicago'da hemen bütün mal ve hizmetler haraca bağlanmış olduğu için fiyatlar aşırı derecede artmıştı. Chicago İşverenler Derneği'nin yaptığı bir açıklamada bu yüzden tüketicinin yılda 136 milyon dolar yani kişi başına 45 dolar fazla para ödediği ileri sürülmekteydi. Örneğin Maxi Eisen batı kesimde dükkan sahibi olan 380 kasabı kurduğu Yahudi Kasaplar Derneği'ne üye olmaya zorlamazdan önce tüketici sığır etinin libresine aşağı yukarı yarım kilo 90 ile 95 sent arasında ödüyordu. Eisen'in istediği koruma ücreti bir yerlerden çıkarmak zorunda olan kasaplar fiyatı 1.25 dolara yükselttiler. Eisen'in balık pazarını nasıl talan ettiğini kurbanlarından David Walkoff adlı bir adam eyalet savcılığını anlatacak cesareti gösterdi. 1925 yılında o zaman Taylor sokağında olan dükkanıma geldi Eisen. Yanında 4 tane iri yarı dövüşçü vardı. 4 sokak ötede kendi derneğine üye bir başka balıkçı dükkanı olduğu için benimkini kapattırdı. Bir ay kadar sonra South Paulin sokağı 1016 numarada bulunan derneğe ait bir balıkçı dükkanını satın alırsam yeniden balıkçılık yapabileceğimi söyledi, kabul ettim. Dükkan sahibine gerekli parayı ödedikten sonra derneğe girebilmek için 30 dolar da Eisen'e ödemek zorunda kaldım. 2 yıl sonra bu dükkanı 650 dolara sattım. Bu sefer de satış parasından Eisen'e %10 komisyon vermek zorundaydım. O günden bu yana 2 kez dükkan alıp sattım, her seferinde alışta 300 dolar Eisen'e dernek için, satışta %10 gene Eisen'e komisyon olarak vermek zorunda bırakıldım. Başına gelenleri anlatacak kadar yürekli olan bir başka kurban da 5 çocuklu bir dul olan 52 yaşındaki bayan Mamie Oberlander'di. Chicago Cürüm Komisyonu'na başvurarak şikayette bulundu. Eisen'e gidip yalvardım, bir balıkçı dükkanı açmama izin vermesi için. Kendisine 300 dolar verdiğim takdirde açabileceğimi söyledi. Ben yoksul bir kadınım, nereden bulayım o kadar parayı? Gidip belediyeye şikayet ederim dedim, kahkahalarla güldü. Buraların tek patronu olduğunu, ne belediyeden ne de başka birinden korkmadığını, oradakilerin hepsinin kendisinden emir aldığını söyledi. Zamanla haraççılık öylesine gelişti, öylesine yayıldı ki Chicago'da sık sık işlenen bu suçları yargılamak için özel bir haraç mahkemesi kuruldu. Bomba atarak mala ve cana zarar vermek, 1928 yılında haraççı kabadayılar 50'ye yakın bomba atmışlardı, meskenlere kötü niyetle hasar vermek, ceza toplamak, korkutmak, maksadıyla iş yerlerine ya da meskenlere girmek, para almak için adam kaçırmak, işçilere karşı zorbalık. 35. ayrımın sonu. Sayfa 345.